Ayrım 4. Yaşam ve Yazgı. 1. Kitap. Vasili Grossman. Sayfa 31. 1. Bölüm. Toprağın üzerine sis çökmüştü. Otomobil farlarının ışığı şose boyunca uzanan yüksek gerilim tellerinde yansıyordu. Yağmur yoktu ama şafak vakti toprak nemliydi ve kırmızı trafik ışığı yandığında ıslak asfalt üzerinde belli belirsiz kırmızımsı bir leke oluşuyordu. Kampın soluk alıp verişi kilometrelerce öteden hissediliyor, teller, şoseler ve demir yolları gitgide yoğunlaşarak kampa doğru uzanıyordu. Düz çizgilerle dolu bir boşluktu bu. Toprağı sonbahar havasını sisi kesen dikdörtgen ve paralel kenarlardan oluşan bir boşluk. Uzaklardan ağır ve alçak siren sesleri duyuluyordu. Şose demir yoluna doğru yaklaştı ve çimento torbaları taşıyan kamyon kafilesi sonu gelmez bir yük katarıyla hemen hemen aynı hızla bir süre yol aldı. Asker kaputu giymiş şoförler yanlarından geçen dizi dizi vagonlara, soluk lekeler halindeki insan yüzlerine bakmıyorlardı. Sisin içinden betonarme direkler arasına gerilmiş sıra sıra tellerden oluşan kamp çiti ortaya çıktı. Barakalar geniş ve düz sokaklar oluşturarak uzanıyordu. Barakaların tek düzeliği çok büyük bir kampın zalimliğini ortaya koyuyordu. Milyonlarca Rus köy evi arasında birbirine tıpatıp benzeyen iki tane ev yoktur. Olamaz da. Hepsi hayat doludur ve benzersizdir. İki insanın, iki yaban gülü çalısının birbirinin aynısı olması düşünülemez. Yaşamın özgünlüğünün ve kendine özgü özelliklerinin kaba kuvvetle silinmek, yok edilmek istendiği yerlerde yaşam söner. Kır saçlı makinistin dikkatli küçümseyerek bakan gözleri, beton direklerin üzerinde hareketli projektörler olan başka yüksek direklerin, içinde camdan bir fanusla üstü örtülmüş makineli tüfeğin yanında bir askerin nöbet beklediği, beton kulelerin bir görünüp bir kayboluşunu izliyordu. Makinist yardımcısına göz kırptı, lokomotif uyarı düdüğü çaldı. Elektrikle aydınlatılmış kulübe aşağı indirilmiş, çizgi çizgi boyalı parmaklığın önündeki araba sırası, trafik ışığının kırmızı boğa gözü bir an görünüp kayboldu. Karşı yönden gelen bir katarın düdük sesleri duyuldu uzaktan. Makinist yardımcısına Zucker geliyor, korkunç sesinden tanırım onu. Yükünü boşaltmış, boş vagonları Münih'e götürüyor dedi. Boş katar gümbürdeyerek kampa giden katarla aynı hizaya geldi. Parçalanan hava çatırtılı bir ses çıkardı. Vagonların arasından gri ışıklar göz kırptı. Sonra yine bir boşluk ve sonbahar sabahının ışığı. Yırtık bez parçaları olmaktan çıkıp düzgün uzanıp giden bir kumaş halinde birleşti. Makinist yardımcısı küçük cep aynasını çıkarıp bir şey bulaşmış olan yüzüne baktı. Makinist bir el hareketiyle ondan aynayı istedi. Makinist yardımcısı kaygılı bir sesle şöyle dedi. Ah Genosse, dipnot yoldaş. Apfel, inanın bana şu vagonların dezenfeksiyon işi olmasaydı, sabahın dördünde değil, öğlene doğru canımız çıkmış olarak geri dönebilirdik. Sanki kavşak merkezinde dezenfeksiyon işi yapılamazmış gibi. Dezenfeksiyonla ilgili sonu gelmeyen konuşmadan yaşlı adama bıkkınlık gelmişti.
İşine bak, bizi yedeğe vermiyorlar, dosdoğru ana boşaltma alanına gidiyoruz.
2. Bölüm. Mihail Sidorovich Mostovskoy'un bildiği yabancı dilleri 2. Komintern Kongresi'nden sonra ilk kez ciddi olarak Alman kampında kullanması gerekmişti. Savaştan önce Leningrad'da yaşarken arada bir yabancılarla konuşurdu. Londra ve İsviçre'deki göçmenlik yılları aklına geldi. Oralarda devrimci gruplar içinde pek çok Avrupa dili konuşulur, tartışılır, şarkılar söylenirdi. Ranza komşusu İtalyan papaz Gardi, Mostovskoy'a kampta 56 farklı ulustan insanın yaşadığını söylemişti. Yazgı, yüz ve giysi rengi, ayak sesleri, şalgamdan ve Rus tutukluların balık gözü dedikleri yapay Hint tirmiğinden yapılmış ortak çorba. Kamp barakalarının on binlerce sakininde bunların hepsi aynıydı. Yöneticiler açısından kamptaki insanlar numaralarına ve ceketlerinin üzerine dikilmiş bez şeridin rengine bakarak birbirinden ayrılıyordu. Siyasilerinki kırmızı, sabotajcılarınki siyah, hırsız ve katillerinki yeşildi. İnsanlar dilleri farklı olduğu için birbirlerini anlamıyorlardı ama aynı yazgı onları birleştiriyordu. Moleküler fizik ve eski el yazması uzmanları kendi adını bile yazamayan İtalyan köylülerle ve Hırvat çobanlarla yan yana ranzalarda yatıyorlardı. Bir zamanlar aşçıya kahvaltı hazırlamasını buyuran ve iştahının olmadığını söyleyerek kahya kadını telaşa düşüren nazlı biriyle tuzlu morina balığı yemiş biri tahta tabanlarını takırdatarak yan yana çalışmaya gidiyorlar ve Kostreger'in yani bloklarda kalan Rusların Kostrig diye adlandırdıkları karavana taşıyanların hasretle yolunu gözlüyorlardı. Kamp insanlarının yazgılarındaki benzerlik farklılıktan doğuyordu. Tozlu bir İtalya yolunun kıyısındaki küçük bahçeli bir geçmişin hayali, Kuzey Denizi'nin sıkıntılı uğultusuyla ya da Bobruiska bölgesinde komuta heyetinin evindeki portakal rengi kağıt abajurla birleşiyordu. İstisnasız bütün tutukluların geçmişi harikaydı. Bir insanın kamp öncesi yaşamı ne kadar zor geçmişse o kadar çok yalan söylüyordu. Bu yalan pratik amaçlara değil, özgürlüğün övülmesine hizmet ediyordu. İnsan kamp dışında nasıl mutsuz olabilirdi? Bu kamp savaştan önce siyasi suçlular kampı olarak biliniyordu. Nasyonal sosyalizm tarafından yaratılmış yeni bir siyasi mahkum tipi ortaya çıkmıştı. Suç işlememiş suçlular. Mahkumların çoğu arkadaşlarıyla konuşurken Hitler rejimi hakkındaki eleştirilerini dile getirdikleri, politik içerikli fıkra anlattıkları için kampa düşmüşlerdi. Bildiri dağıtmamışlar, yasa dışı partilere üye olmamışlardı. Bunları yapabilecek olmakla suçlanıyorlardı. Savaş sırasında savaş tutsaklarının siyasi toplama kampına kapatılması da faşizmin bir yeniliğiydi. Almanya toprakları üzerinde uçağı düşürülmüş İngiliz ve Amerikalı pilotlar, Gestapo'nun ilgisini çeken Kızıl Ordu komutanları ve komiserleri buradaydı. Onlardan bilgi, işbirliği, konsültasyon, her tür beyannamenin altına imza istiyorlardı. Kampta sabotajcılar yani askeri fabrika ve inşaatlardaki işlerini izinsiz olarak bırakan devamsız işçiler vardı. Kötü çalıştıkları için işçilerin toplama kamplarına kapatılması da nasyonel sosyalizmin bir buluşuydu. Kampta ceketlerinde leylak rengi kumaş parçası olan insanlar vardı. Bunlar faşist Almanya'dan kaçan Alman sığınmacılardı. Bu da faşizmin bir yeniliğiydi. Almanya'yı terk eden biri yurt dışında rejime bağlılığını istediği kadar göstersin yine de politik düşman sayılıyordu. Ceketlerinde yeşil şerit olanlar yani yan kesiciler ve hırsızlar politik kamptaki ayrıcalıklı kesimdi. Komutanlık siyasilerin gözetimi konusunda onlara güveniyordu. Bir adi tutuklunun politik tutuklu üzerindeki üstünlüğü de nasyonel sosyalizmin bir yeniliği olarak ortaya çıkıyordu. Kampta birbirine benzer bir yazgıya karşılık gelecek bez renginin henüz icat edilmediği, her birinin yazgısı kendine özgü insanlar bulunuyordu. Yılan oynatıcısı bir Hindu'ya da, Alman resim sanatını öğrenmek için Tahran'dan gelmiş bir İranlı'ya da, fizik öğrencisi bir Çinli'ye de, nasyonal sosyalizm ranzada yer, bir tas sulu çorba ve bataklıkta 12 saatlik çalışma hazırlamıştı. Trenlerin ölüm kamplarına, toplama kamplarına hareketi gece gündüz devam ediyordu. Tekerleklerin takırtısı, lokomotiflerin omurtusu, giysilerine dikilmiş 5 rakamlı mavi numaralarıyla çalışmaya giden yüz binlerce kamp sakininin ayakkabılarını çıkardığı gürültü yayılıyordu havaya. Kamplar yeni Avrupa'nın kentleri olmuştu. Kendine özgü planlarıyla, sokakları ve meydanlarıyla, hastaneleriyle, pazarları ve bit pazarlarıyla, krematoryumları ve stadyumlarıyla büyümüş ve genişlemişlerdi. Kentlerin kenar mahallelerinde bulunan eski hapishaneler bu kamp kentlere göre bu kremasyon fırınlarının üzerindeki insanın aklını kaçırtan siyahımsı kızıllığın yanında ne kadar saf, ne kadar sevecen, ne kadar babacan görünüyordu. Yığınla mahkumu yönetmek için çok büyük, neredeyse milyonluk gözetici ve gardiyan ordularının gerektiği düşünülebilir. Ama öyle değildi. Barakaların içinde haftalarca SS üniformalı hiç kimse görünmüyordu. Kamp kentlerde polislik görevini bizzat mahkumlar üstlenmişlerdi. Barakalardaki iç düzeni bizzat mahkumlar takip ediyorlardı. Kendi karavanalarına çürük ve donmuş da olsa bir tanecik patatesin girmesini, iri güzel patateslerin ise ordunun erzak depolarına gönderilmek üzere ayrılmasını takip ediyorlardı. Mahkumlar kamp hastanelerinde ve laboratuvarlarında hekim, bakteriyolog, kamp kaldırımlarını süpüren bekçi, kampın ışığını, ısısını, kamp arabalarının yedek parçasını sağlayan mühendislerdi. Acımasız ve çalışkan kamp polisi, yani sol kollarına sarıp bazuben takan kapolar, kamp çavuşları, blok çavuşları, baraka çavuşları, kampın genel işlerinden geceleri yatakhanelerde meydana gelen tek tek olaylara kadar kamp yaşamının tüm hiyerarşisini denetimleri altında tutuyorlardı. Mahkumlar kamp devletinin gizli işlerine, hatta ölüme gönderilecek kişilerin listelerinin oluşturulmasına, mahkumların dunkel kamera yani karanlık oda denilen beton hücrelerde sorgulanmasına katılıyorlardı. Kamp yöneticilerinin hepsi bir anda ortadan kaybolsa bile mahkumlar kimsenin kaçmaması, çalışmaya devam etmesi için tellerdeki yüksek gerilimi kesmeyip sürdürecekmiş gibiydiler sanki. Kapolar ve blok çavuşları komutanlığa hizmet ediyorlardı. Ancak arada sırada üzülüp iç çekiyorlar, hatta zaman zaman kremasyon fırınlarına gönderdikleri insanlar için gözyaşı döküyorlardı. Ancak bu ikili davranış kendi adlarını listeye koyacak noktaya varmıyordu. Mihail Sidorovic'e asıl uğursuz ve iç karartıcı gelense, nasyonal sosyalizmin kampa halktan uzak, tek gözlüğünün ardından burnu havada bakan biri gibi gelmemiş olmasıydı. Nasyonal sosyalizm kamplarda yakın bir dost gibi, bir akraba gibi yaşıyor, kendini basit bir halktan ayrı tutmuyor, halkın yaptığı şakaları yapıyor ve yaptığı şakalara da gülünüyordu. Halktan biriydi ve basit davranıyordu. Özgürlükten yoksun bıraktığı insanların dilini de, ruhunu da, aklını da çok iyi biliyordu. 3. Bölüm. Mostovskoy, Agrippina Petrovna, askeri hekim Levinton ve şoför Semyonov bir Ağustos gecesi Stalingrad'ın kenar mahallelerinden birinde Almanlar tarafından tutuklandıktan sonra piyade tümeninin karargahına götürülmüşlerdi. Agrippina Petrovna'yı sorguya çektikten sonra salıvermişlerdi ve çevirmen jandarma görevlisinin emriyle ona bir nohut ekmeğiyle iki kırmızı renkli 30 rublelik vermişti. Semyonov'u Vertyachi köyü bölgesindeki kampa gönderilen tutsaklar kafilesine kattılar. Mostovskoy ve Sofya Osipovna Levinton'u ordu grup karargahına götürdüler. Mostovskoy Sofya Osipovna'yı son kez burada gördü. Sofya Osipovna kepsiz, rütbeleri koparılmış olarak tozlu avlunun ortasında duruyordu ve gözleriyle yüzünün sert öfkeli ifadesi Mostovskoy'u büyülemişti. Mostovskoy'u 3. sorgulamadan sonra bir katarın tahıl yüklendiği tren istasyonuna yaya olarak götürdüler. 10 tane vagon Almanya'ya çalışmaya gönderilen genç kız ve erkekleri taşıyordu. Mostovskoy trenin hareketi sırasında kadın sesleri duyuyordu. Tahta sıralı bir vagonun küçük hizmet kompartımanına kapattılar onu. Eşlik eden asker kaba değildi ama Mostovskoy soru sorduğunda yüzünde bir sağır dilsiz ifadesi beliriyordu. Bununla birlikte askerin sadece Mostovskoy ile ilgilendiği hissediliyordu. Sanki deneyimli bir hayvanat bahçesi görevlisi, trenle yolculuk eden bir vahşi hayvanın içinde kımıldadığı, hışırdadığı, sandığı, suskun, sürekli bir gerilim içinde izliyordu. Tren Polonya Genel Valiliğinin topraklarında ilerlediği sırada kompartımana yeni bir yolcu, saçları kırlaşmış, uzun boylu, yakışıklı, gözleri acıklı acıklı bakan ve dudakları bir delikanlının gibi şiş Polonyalı bir psikopos gelmişti. Gelir gelmez Mostovsko'ya Hitler'in Polonyalı din adamları üzerindeki baskısını anlatmaya başladı. Rusçayı kuvvetli bir aksanla konuşuyordu. Mihail Sidorovich'in Katolikliğe ve Papa'ya sövüp saymasından sonra sustu. Mostovskoy'un sorularına Polonya dilinde kısa yanıtlar verdi. Birkaç saat sonra onu Poznan'da trenden indirdiler. Mostovskoy'u Berlin'den ötede bir kampa götürdüler. Gestapo'nun özellikle ilgisini çeken tutukluların bulundurulduğu blokta sanki aradan uzun yıllar geçmiş gibiydi. Özel blokta yaşam çalışma kampındakine göre daha karnı tok geçiyordu. Ama olsa olsa laboratuvarlarda işkence çeken kobaylarınki kadar kolay bir yaşamdı. Nöbetçi kapıdan birine sesleniyor, bir arkadaşı kârlı bir takas öneriyor, tayınına karşılık tütün vereyim diyormuş. Adam keyfinden için için gülerek ranzasına geri dönüyor, ikinci bir adama da aynı şekilde sesleniliyor. O da sohbeti yarıda kesip kapıya gidiyor, sohbet ettiği kişi de artık anlattığı hikayenin sonunu beklemiyor. Ertesi gün yatakhaneye kapo geliyor, nöbetçiye pılısını pırtısını toplamasını emrediyor ve birisi baraka çavuşu Keyze'ye boşalan ranzaya geçip geçemeyeceğini bir lütuf bekler gibi soruyor. Ölüme gideceklerin listelerinin hazırlanması, cesetlerin yakılması ve kampın futbol takımları üzerine yapılan konuşmaların en iyi takım bataklık askerleri, yani Mor Zoldaten'di. En güçlü revir takımı mutfak takımının hücumu kötüydü. Polonya takımı Pratsefix'in savunması yoktu. Kaba bir şekilde birbirine karışması sıradan bir hale gelmişti. Yeni bir silahla ilgili nasyonel sosyalist liderler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili onlarca yüzlerce söylenti sıradanlaşmıştı. Söylentiler her zaman güzeldi, yalanlarla doluydu. Kamp ahalisinin afyonuydu. 4. Bölüm. Sabaha karşı kar yağdı ve öğlene dek erimeden kaldı. Ruslar hem sevindiler hem üzüldüler. Rusya soluğunu onlardan yana üflemiş, zavallı halsiz ayaklarının altına analarının şalını atmış, barakaların çatılarını beyaza boyamış, barakalar uzaktan köydeki evleri gibi görünmüştü. Fakat bir an parlayan sevinç kederle karışmış, kederin içinde boğulmuştu. Nöbetçi İspanyol asker Andrea, Mostovskoy'un yanına geldi ve kırık dökük bir Fransızcayla yazıcı olan bir arkadaşının Mostovskoy'la ilgili bir evrak gördüğünü ama yazıcının bu evrakı okuyacak zaman bulamadığını, kalem müdürünün evrakı yanına aldığını söyledi. ''İşte hayatımla ilgili karar bu kağıt parçasında'' diye düşündü Mostovskoy ve sakinliğine sevindi. ''Olsun, önemli değil.'' dedi Andrea fısıltıyla. ''Hala öğrenebiliriz.'' ''Kamp komutanından mı?'' diye sordu gardi ve iri gözleri alacakaranlıkta kara kara parladı. ''Ya da bizzat SS subayı Lissen mi?'' Gündüzki gardi ile geceki gardi arasındaki fark Mostovskoy'u şaşırtıyordu. Papaz gündüzleri çorbadan, yeni gelenlerden söz ediyor, tayın değiş tokuşu konusunda komşularıyla anlaşıyor, acı ve sarımsaklı İtalyan yemeklerini aklından çıkaramıyordu. Kamp alanında gardi ile karşılaşan savaş tutsağı Kızıl Ordu askerleri onun tutti caputi sözünü çok sevdiğini biliyorlar ve uzaktan "Peder padre, tutti caputi" diye bağırıyorlar. Sanki bu sözler umutlarını arttırıyormuş gibi gülümsüyorlardı. Padre'nin onun adı olduğunu zannederek gardiye "Peder padre" diyorlardı. Özel blokta bulunan Sovyet komutanları ve komiserleri gecenin geç bir saatinde gardi ile dalga geçerek bekarlık yeminine gerçekten uyup uymadığını soruyorlardı. Gardi Fransızca, Almanca ve Rusça karma karışık sözcükler yığınını gülümsemeden dinliyordu. Sonra konuşmaya başladı. Mostovskoy da onun sözlerini çevirdi. Sonuçta Rus devrimcileri düşünceleri uğruna kürek cezasına ve dar ağacına gidiyorlardı. Peki neden onlar bir erkeğin dinsel bir düşünce uğruna kadınlarla yakın ilişkide bulunmayı reddedebileceğinden kuşku duyuyorlardı? Ayrıca bu insan hayatının feda edilmesi karşısında kıyas kabul edecek bir şey de değildi.
Tamam, başka bir şey söylemeyin dedi Tugay komutanı Osipov.
Gece kamp sakinleri uykuya daldıklarında gardi başka biri oluyordu. Yatağının üstünde diz çöküp dua ediyordu. Körleşmiş gözlerinin, bu gözlerin kadifemsi kabarık karasının içine bir hapishane kentinin bütün acıları batıp kaybolabilirdi sanki. Esmer boynunun damarları çalışıyormuş gibi gerilir, uzun duygusuz yüzü sert mutlu bir azim ifadesine bürünürdü. Uzun uzun dua ederdi ve Mihail Sidorovich İtalya'nın bazen yavaş, bazen hızlı fısıltıları altında uykuya dalardı. Moskovskoy genellikle 1,5-2 saat uyuduktan sonra uyanırdı. O zaman da gardi uyumuş olurdu. İtalyan uykusunda adeta iki özelliğini, geceki ve gündüzki hallerini birleştirerek pek şiddetli bir uyku çeker, horlar, tadını çıkara çıkara dudaklarını şapırdatır, dişlerini gıcırdatır, karnındaki gazları gürültüyle salıverir ve ansızın Tanrı'nın ve Meryem Ana'nın merhametinden söz eden güzel duaları ağır ağır tekrarlardı. Tanrı'ya inanmadığı için yaşlı Rus komünisti asla kınamaz, ona sık sık Sovyet Rusya ile ilgili sorular sorardı. İtalyan Moskovskoy'u dinlerken kapatılan kiliselerle ve manastırlarla, Sovyet devleti tarafından sinodun elinden alınan geniş topraklarla ilgili hikayeleri onaylarcasına başını sallardı. Kara gözleri yaşlı komüniste kederle bakardı ve Mihail Sidorovich sinirli sinirli sorardı.
Vous me comprenez?
Dipnot, beni anlıyor musunuz? Gardinin yüzünde yahniden ve domates sosundan bahsederken ki alışılmış gülümsemesi belirirdi.
Je comprends tout ce que vous dites. Je ne comprends pas seulement. Pourquoi vous dites cela?
Dipnot, söylediğiniz her şeyi anlıyorum. Sadece bunu neden söylediğinizi anlamıyorum. Özel bloktaki Rus savaş tutsakları çalışmadan bağışlanmış değildiler. Bu yüzden de Moskovskoy onlarla ancak akşamın ve gecenin geç saatlerinde görüşüyor, konuşuyordu. General Gutz ve Tugay komiseri Osipov çalışmaya gitmiyorlardı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 41.